Hariçten sanat. Gezegenden kültür sanat haberleri. Okay. Tokyo, South America, Australia, France, Germany, UK,
Africa. Calling out around the world. Are you ready for a brand new beat? Summer's here and the time is right. We're dancing in the street. Hazırlayan ve sunan Çelenk Bafra.
Merhabalar, iyi haftalar. Açık Radyo'nun Tophane'deki İstanbul'daki canlı yayın stüdyolarındayız. Konuğum Ali Akay, teknik masadaki Andrea'ya teşekkür ederek ve yeni yayın döneminin hayırlı olmasını dileyerek programa başlıyorum. Ali Bey hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Siz Açık Radyo'nun aslında tabii ki iyi tanıdığı bir isimsiniz. Eminim çok çeşitli programlara yıllar içinde burada misafir oldunuz. Benim de size yurt dışındaki bazı sergileriniz için burada misafir etme şansım olmuştu. Şöyle bir yerden girmek istiyorum konuyu bu seferki buluşmamızın vesilesine bağlamak adına. Sizin için Biennale yapmanın diğer sergileri yapmaktan nasıl bir farkı var? Bu soruyu da şöyle bir yerden sormak istiyorum. Siz aynı zamanda akademik kariyeri olan sosyoloji, felsefe, sanat tarihi alanında kuramsal deneyimleri, bilgisi olan, yayınları olan, hocalığı olan bir isimsiniz. Ama küratöryel olarak da çok aktifsiniz. Bu seferki sizi burada konuk etme vesilemizde 6. edisyonu düzenlenen Mardin Biennale'nin kurulumu için Mardin'e yola çıkmak üzereyken ve ikimizin de birlikte şahitlik ettiği dünyanın en önemli etkinliği 60. edisyonu düzenlenen Venedik Biennale'nden yeni gelmişken sizin için bir Biennale yapmanın küratöryel olarak herhangi bir sergi ya da diğer pratiklerden nasıl bir farkı vardı özellikle Mardin Biennale özelinde ve tabii ki genel olarak?
Tabii yani ben çok kişisel sergiler yaptım zamanında. Küçük 6 kişilik 10 kişilik sergiler de yaptım. Yani Biennale çerçevesi içinde video binallerine çok katıldım. İşte Şili olsun, Kosova olsun, şey olsun, Kore, Güney Kore olsun. En son 2018'de Taipei'de Kwandu Biennale'nin 5 küratöründen biriydim aynı zamanda. Fakat ben bu en son 2016'da galiba veya 2017'de yapmış olduğum Pera Müzesi'ndeki Balkan sergisinde biraz Biennale sergisi bir görüyorum. Çünkü mekan tekti ama çok sayıda sanatçı olmuş olması tabii öbür sergilerle şeyi değiştiriyor. Yapıyı değiştiriyor. Mardin söz konusu olduğunda ise yani Mardin denizi olmayan fakat denizi olmadığı halde biraz benim hayalimde Venedik havasında olan bir şehir diye düşünüyorum, alıyorum, hayal ediyorum ve de söylüyorum bunu. O bakımdan mekanın özelliği, mekanın çekiciliği Biennale'in yapılma imkanlarını da büyük bir katkı veriyor diye düşünüyorum. Enerji veriyor diye düşünüyorum. Yani büyük sergiler tabii çok sayıda sanatçıların beraber yapmış olduğum sergiler o 4-5 kişilik 6 kişilik sergilere nazaran çok daha zor. Çok daha zaman harcatan, çok daha yoran, çok daha araştıran, çok daha yazı yazmaya zorlayan bir yapı. Zaten bu Mardin Biennale içinde küçük bir broşür olacak. O broşürde şu anda aşağı yukarı 18 sayfalık bir metnim var. Biraz günlük gibi yazılmış. Ha. Hem kavramsal çerçeve hem de niçin bu şekilde sergiliyorum, ne yapıyorum onları izah ettiğim bir metin olacak Türkçe ve İngilizce olarak ve daha evvel katalog yapmamışlar, onun için katalog yapmayacaklar, daha sonra katalogları yapacaklarmış. Fakat bu broşür bu Biennale'in kavramsal çerçevesini aşağı yukarı açıklayacak diye düşünüyorum.
Kavramsal çerçeveyi de size tabii ki en azından şimdiye kadar yayınlamış olduğunuz, yazmış olduğunuz kadarıyla sormak istiyorum. Daha uzaklara üst başlığını taşıyan bir Biennale kavramsal çerçevesi ortaya koymuş durumdasınız ama ondan öncesinde Biennale'ler dediğimiz zaman neredeki hangi Biennale olursa olsun hep tartışa geldiğimiz, biraz polemik de yaratan bir konuyu bünyemizden atmak adına size de sormak isterim. O da şu, bu sabah daha bana da bir telefon geldi. Türkiye'de adını anmayalım şu anda bir kentte bir bienal daha yapmak isteyen bir ekip var, nasıl yaparız diye sordular. Yani her kentin neredeyse bir bienali olması gerektiği gibi bir yanda, hakikaten kentlerin marka değerini, tanıtımını artıran bir yanı varmış gibi görülen bir noktada bienal bir sergi formatı, bir ad, bir marka olarak adeta. Diğer taraftan da izleyicilerin de o Biennale'in yapıldığı kentin sakinlerinin de Biennale'den mutlaka yapıldığı coğrafyaya, adını taşıdığı kentin bağlamına cevap veriyor olması, oradaki insanları, paydaşları işin içine katıyor olması, o yerin ya da yerelin meselelerine eğiliyor olması, cevap veriyor olması bekleniyor. Ve sıklıkla da bu İstanbul Biennale'inde de karşılaştığımız bir şey. Bu Biennale'in İstanbul'da yapılmasına gerek var mıydı? İstanbul'u dahil etti mi? İstanbul'un meselelerine cevap verdi mi? Gibi hep tartışa geldiğimiz Venedik'ten İstanbul'a her yerde. Şimdi Mardin Biennale için de bu uzun süredir devam eden bir tartışma. 6. Mardin Biennale'inde sizin adınız açıklandığı andan itibaren de çeşitli eleştiriler, yorumlar, fikirler bu konuda öne sürüldü. Size benim sorum bu polemikleri aktarmak ya da görüşünüzü almak da değil, ama sizce sizin yaptığınız bu daha uzaklara üst başlığını taşıyan Biennale, Mardin'in yerel, kendine özgü bağlamından nasıl besleniyor, ona nasıl cevap veriyor, ona nasıl eklemleniyor?
Evet, yani şimdi Biennale'lere baktığınız zaman, ister İstanbul Biennale olsun, ister Venedik Biennale olsun, yahut Buenos Aires Biennale olsun vesaire vesaire, manifestalardan başka bir yapıya sahip. Manifestanın özelliği, yani başından beri 1990'lardan itibaren başlayan bu Avrupa iki yılda bir yapılan şey sergileri, nerede sorun varsa o sorunların üzerine, o çelişkilerin üzerine giden bir sergi yapma biçimini çıkarttı. Öbür biennallerde ise, Venedik modeli üzerinden giden biennallerde ise, yani sergilerin şehirle çok alakası yok. Ne İstanbul Biennale'nin İstanbul'la, ne de Venedik Biennale'nin Venedik'le direkt olarak alakası yok. Tam tersine, sanatın o sırada olmakta olduğu yapısının içinde bulunan sanatçılarla kavramsal çerçeve içinde bir serginin düzenlenmesi üzerine kurulu. Venedik'in özelliği tabii, buna bir de pavyonlar ekleniyor, tabii. Milli pavyonlar ekleniyor. Ama İstanbul, yani 2005'ti miydi Charles Webb'in yaptığı, onun dışında İstanbul'u İstanbul olarak alan başka bir bienal yapılmadı. Yani mesela 92 Biennale'ni Vasıf'ın yine küratörlüğünde yapılan bu Biennale'i hatırlarsak, mesela Balkan coğrafyasına ağırlık veriyordu. Yahut René Bloch'a bakarsak Fluxus ağırlıklıydı. Yahut neyse, öyle, o şekilde gidebiliriz yani. Bu bakımdan bir Biennale'in bir mekana ait olması zaten o Biennale'in ismi üstünde olan Biennale'lerin yapısına uygun düşmüyor. İkincisi, yani öznelliği nereye veriyoruz? Eğer şehre veriyorsak, şehrin öznelliği, şehrin insanların öznelliği üzerine bir sergi yapılabilir. Biennale de yapılabilir tabii. Hı hı. Ama yani benim uzun zamandır yapmış olduğum sergilerde, ki Pera da öyle bir şeydi, Balkanlardan gelen soğuk hava, burada daha uzaklara, bir ovaya ait bir kavram, daha uzaklara aynı zamanda, öznellik rüzgarlara verilmiş vaziyette. Ya o ovanın rüzgarına verilmiş, orada Balkanların dağlarına ve rüzgarına verilmiş vaziyette. Dolayısıyla orada oturanların, şehrin sınırlarının dışına doğru taşan bir rüzgar söz konusu, doğa söz konusu. Yani doğal öznellik, insan öznelliğinin yahut şehir öznelliğinin dışına taşan bir yapıyı benim kafamda gerçekleştiriyor. O da bir tür oluş ve yani minör oluş diyeceğim, benim çok kullandığım, kitaplarımın da başlığı olan minör oluş hareketinin bir tür öznelliğinin insan sonrası veya insan dışı bir öznelliğe oturmuş olmasından dolayı kaynaklanıyor. Daha uzakları aynı zamanda tabii içinde yaşamış olduğumuz bunca sosyal sorunun da ötesine doğru nasıl gidebiliriz sorusunu beraberinde taşıyor. Yani içinde olmuş olduğumuz durum pek parlak bir durumda değiliz. Yani zaten doğanın kirlenmesi, antroposen, kapitolosen, kadına şiddet, enterseksiyon, postkolonyal vaziyet, dekolonyal bir sanat alanının dekolonize edilmesi, zihinlerin dekolonyal hale sokulması vesaire vesaire, sonuçta bugün epi kimlikler üzerine gelip oturdu. Yani benim 90'ların başından beri ilk kitabımdan başlayarak kimliksizleşme kavramı ana kavramlarından bir tanesi. O bakımdan oralara çok girmek istemiyorum. Ben Diyarbakır'da dilin gücünü yaptığım sırada da 2003 ve 2004 yıllarında bir Kürt kimliği, Kürt dili üzerine değil, tam tersine dilin hakim dil üzerinden nasıl bozulabileceği üzerine, yani Türkçe üzerinden orada nasıl bozulabileceği üzerine düşünmekteydim ve bunun üzerine o sergiyi de aynı şekilde o kavram üzerinde gerçekleştirmiştim. Bu çerçeve içinde ben tam tersini Mardin'in yerel halini değil, Mardin'i nasıl havaya kaldırırım, o yerinden sökerim, yani yersiz yurtsuzlaştırırım bir anlamda ve yerinden söktüğüm Mardin'i de nasıl bir kurgu hayali içinde içini dışarıdan doldurabilirim ve içerisi de dışarıya açılabilir aynı zamanda. Daha doğrusu yani şöyle söyleyebiliriz, en içeriden olan bir dışa açılmayla dışa açılmanın en uzaklara bizi götürmüş olduğu arasındaki diyalektik gibi bakabiliriz buna. İçin ve dışın birbirinin içine girerek birbirlerinin dışlaması üzerine kurulu. Yani buradan da kastım, daha somut bir şekilde söylemek istersem, benim çerçevesi içine almış olduğum kavramsal yapıdaki Bienal Mardin'i dışarı taşıyacak ama 33 tane yerel sergi var paralel Bienal'e. Onlar da içeri almaya çalışacak. Dolayısıyla dışarıdan gelen bir bakışla içerisinin bakışı karşı karşıya gelerek bir tür Gabriel Tard'ın deyimiyle söylersem beyinler arası bir ilişkiye girecekler. O ilişkide de bir yandan yerel sanatçılar kendilerini gelen diğer dışarıdan gelenlerle kıyaslayacaklar. Dışarıdan gelenler de yerellerle kendilerini kıyaslayacaklar. Dolayısıyla bir ozmos, bir tür hibrit bir durum ortaya çıkacak şehrin içinde. Bu bakımdan şöyle söyleyebilirim. Özetle bir yandan Mardin'le alakalı olan bir kavram bu. Ama diğer yandan da Mardin'in dışına, Mardin'i taşıyan, dışarıya Mardin'i taşıyan bir kavram. Dünyayla birleştiren bir kavram. Yereli. Yerel de o bakımdan belki de hani küreyel diye bir kavram
tabii
vardı.
Lokal diyorlardı.
Bir tür küreyel bir çerçeve içinde orada 4-5 güne özellikle ilk 4-5 gün çok kalabalık olacağı için ilk 4-5 günden bahsediyorum ama bir ay boyunca sürecek Bienal. Bir ay boyunca orası yerelle yerel dışı arasındaki bir beyinler arası ilişkiyi gerçekleştirecek diye umuyorum.
Pekala. 10 Mayıs resmi açılış tarihi, 10 Mayıs 10 Haziran 2024 tarihleri arasında misafirim olan Ali Akay'ın küratörlüğünde 6. Mardin Bienali üzerine konuşuyoruz. Hem anlattığınız bu kavramsal çerçeveyi, bu kadar kuramsal bilgiyi biz biraz sindirelim, hem de siz soluklanın, bizim için bir parça seçtiniz. İsterseniz onu teknik masadan rica edelim. Waves adı. Niçin bu parça? Kimindir?
Bu parça Tom Jobim'in bir parçası. Bossa Nova, Brezilya'ya ait. Zaten iki tane de Brezilyalı sanatçımız var Bienal'de. Aynı şekilde ovaya bakıldığı zaman geceliğin herkesin aynı şeyi hissettiği bir durum var Mardin'de. Ova deniz gibi duruyor. O bakımdan da rahmetli, çok önemli bir sanatçıdır Fransa'da. Çok fazla duyulmayan bir isim belki. Erken yaşlarda da öldü. Roland Barthes'in çok iyi öğrencisiydi. Raymond Bellur'un çok yakın arkadaşıdır. Terry Kunzel, onun The Waves, yani Dalgalar adlı videosunu gönderme yaparak Tom Jobim'i, Bossa Nova'yı oraya çağırmak üzere sizden bunu rica ettim.
Çok teşekkürler. Dinleyelim. Merhaba, Açık Radyo'da Harçtan Sanat programındasınız. Ben programcınız Çelenk, Ali Aka ile birlikte 6. Mardin Bienali'ni konuşuyoruz. Onun seçimiyle, Bienalleriyle anılan, Bienali'yle hatta anılan, San Paulo Bienali'yle de anılan Brezilya'dan aslında bir ses müzik esintisi size getirmiş olduk. Zira 6. Mardin Bienali'nde de dünyanın farklı coğrafyalarından sanatçılar var, içlerinde Brezilya'dan da var. Ali Bey, hakikaten benim en azından görebildiğim kadarıyla ki bütün edisyonlarına gitme fırsatı bulmasam da hemen hepsini takip ettim. Hiçbir Mardin Bienali'nde bu kadar uluslararası çeşitlilikte, farklı coğrafyada ve üstelik de pek çoğunu en azından takip etme fırsatı bulduğumuz nitelikte sanatçılardan oluşan bir sergi ortaya koyuyorsunuz. Şimdi burada sanatçıların hepsini saymakta zorlanırız dedik karşılıklı. Benim önümde liste var ama Mardin Bienali'nin web sitesinden zaten bakılabilir. Brezilya'dan sanatçı olduğunu söyledik. Sizin zaten uzun yıllardır çalışmaya, ders vermeye, yaşamaya devam ettiğiniz ülkelerden biri olan Fransa'dan çok sayıda kavramsal sanatçı var vesaire vesaire. Şimdi sanatçıların işlerine çok detaylı olarak
yani Londra, Toronto, Amerika epey insan değişik yerlerden
hakikaten
var. Evet.
Yani uluslararası bir Bienal'in hak ettiği
Türklerin
çeşitlilikte.
Türklerin bir kısmı da yurt dışında yaşıyor zaten.
Kesinlikle öyle. Bir sanatçı seçkisi var. Şimdi onların işlerinin detaylarına çok girmeyelim. Ben de buradan zaten anons etmiş olayım. 8-13 Mayıs tarihleri arasında Mardin'de olma fırsatım olacak. Özellikle Ali Bey'le üzerine konuştuğumuz yeni üretim yapan sanatçılardan bazılarıyla da sizinle birebir söyleşiler oradaki işlerine dair bilgiler sizinle önümüzdeki haftalarda da paylaşacağım. Ama şuna girmek istiyorum. Bienallerden sıklıkla beklediğimiz yine tabii ki Venedik Bienali, Lyon Bienali gibi ya da San Paulo Bienali gibi demin andım. Daimi mekanı olan bienallerden değil de hakikaten kente çok nüfuz etmesine alışkın olduğumuz bienallerden beklediğimiz bir de mekan seçimleri, mekan kullanımları, o mekanları tarihi, bazen post endüstriyel, bazen kamusal alan, mekanların küratörler tarafından seçilmesi, o mekanlara uygun işlerin sergilenmesi ya da bu yolla kentin yeniden keşfedilmesi. Sizin 8 farklı mekana yayılan bir sergi kurguladığınızı biliyorum. Nasıl kurguladınız bunu? Nasıl yer veriyorsunuz? Kamusal alanda da işler olabilir. Nasıl kullandınız?
Şimdi daha evvelki Mardin Bienallerinden bir tanesinde davetliydim, gördüm bazı mekanları. Sonra bu çerçeve içinde tekrar birkaç defa gittim Mardin'e tabii. Ve o sırada daha evvel kullanılan iki ana mekan var özellikle. Tabii onları her zaman onlar kullanmışlardı. Bu sefer de kullanmak durumundaydık. Fakat iki yer bu Bienal'de daha evvel kullanılmayan yerler. Bunlardan bir tanesi özellikle Sabancı Müzesi. Hı hı. Sabancı Müzesi'nden rica ettim Nazan Ölçer Hanım'dan ki hem müzenin bir kısmını kullanabileyim hem de konferanslar olacak.
Kamu programları orada.
Kamu programları yani 3 tane filozof gidecek. O filozoflar 12'sinde 3 konferans verecekler. Ondan sonra da ertesi gün 3 konferans daha var. Bunlardan biri sosyolog, bir tanesi müze müdürü, diğeri de sanatçının kendisi. Zaten sanatçının kendisi Bienal çerçevesi içinde kendi videosunu da gösteriyor. Onların konferansları olacak ve en iyi konferansalarının da orada Sabancı Müzesi'nde olduğunu öğrendim. Şimdi yerleştirirken bu 8 ayrı yere eserleri düşündüğüm şey şu oldu. Şehir dümdüz bir şehir, bir cadde. Caddenin sağında ve solunda yerler var.
Mardin'in eski çıkılıyor. Şehrinden bahsediyoruz tabii şimdi. Evet, daha önce şehir, görmemiş olanlar
değil.
İçin.
Merdivenler aşağı iniyor, merdivenler yukarı çıkıyor. Bütün bunlarda eğer bölümler şeklinde ayrı ayrı kavramlarla her bir yere ayrı bir sergi kurmaya kalksaydım mekanların el vermediği şekilde bir hiyerarşi kurmuş olacaktım. Bir tarafta daha fazla sanatçı, bir tarafta daha az sanatçı, o kavramda daha az sanatçı olacaktı vesaire vesaire. Dolayısıyla benim aklımdan geçen şu oldu. Mesela Venedik'te değil mi? Girdiğimiz zaman bu sene hemen arkasından başlıyoruz ki bir küresel güney dünyasının soyutlama üzerine tabii olan resimleri bir başlık orada. Sonra diğer bir başlık geliyor. Ben tek başlık üzerinden kurguladım bu Bienali. Yani daha uzaklara, hepsi daha uzaklara üzerine otursun istedim. Bir de katestema diye bir alt başlık koydum.
Evet, bu, onu da sormak istiyordum.
Epikuros'un bir kavramı. Yani bugün bu sıkıntılı dünyamızda baskıların çok olduğu dünyamızda Epikür enteresan bir filozof, çünkü onun da tiranlar döneminde yaşamış olduğunu biliyoruz ve tiranların baskısına karşı hayatını tehlikeye atmak yerine dostları arasında bir bahçe kavramı içinde yemeği içmeyi ve felsefe konuşmayı tercih eden bir filozof, kapanan bir filozofi. Bakımdan bir tür rahatlama üzerine, eğlenceyi düşünceyle birleştirme üzerine ve arzuyu ve zevki, bedensel hazları aşırıya kaçırmadan denetleme ve kullanma imkanları üzerine kurulu bir kavram bu. Şöyle bir başlık da düşündüm aslında, alt başlık, ama onu kullanmadım. Enjoy yourself diye, yani garsonların gelip de o dakika getirmiş olduğu içkiyi veya yemeği rahat bir şekilde yeme imkanı. Yani orada rahat bir şekilde insanları Biennale gösterme ve sanatçıları rahat bir şekilde onlara Biennale'nin parçası olma durumunu göstermek üzere bunu kullanacaktım. Fakat katastemayı tercih ettim. Çünkü daha kavramsal bir yapısı var. Öbürü başka şeyleri hatırlatabilir diye kullanmadım.
Evet, biraz tüketim toplumunu evet, çağrıştıran, evet, biraz evet, daha kapitalizmi çağrıştıran bir daha yanı var İngilizce olmasından.
Çağrıştırdığı
Türkçe
için.
Tadını, yani Türkçe keyfini çıkart falan gibi herhalde Türkçeleştiririz. O bile aslında bizim kültürümüzde
keyifle
tam olarak olmayan.
Ya, keyifle. Evet, evet. Ama keyifle de ihtiyacımız olan bir şey hayatımızda. Her şey sıkıntıyla yaşanamaz çünkü. Yoksa herkes depresyona girecektir. Biraz rahatlama imkanlarımız olması lazım. Ha, şuna gelmek istiyorum. O 8 yerin her bir sanatçısının hiyerarşi olmaksızın, yani bir şekilde monadlar gibi kendi küçük perspektifinden bütün daha uzakları, yani bütün dünyayı algılaması gibi, bütün Mardin'i ve daha uzakları algılayıp kendi küçük perspektifinden bütün sergiyi, bütün sergiyle ilişkiye giren ve bütün sergiyi aynı anda algılamaya ortaya koyan kendi çalışmasıyla bir yapıyı oluşturdum diyebilirim. Hiçbir alt başlığı olmadan her eser daha uzaklara kavramı altında kendisini ortaya koyuyor ve o anlamda da birbirlerinle olan geçişlilikleri izleyici zihinsel olarak gördükten sonra yerleri, ya burada bu vardı, bu bununla alakalı, orada o vardı, o onunla alakalı diyebilsin diye açık bir şekilde biraz da izleyiciyi çalıştırmak üzere. Çünkü pasif izleyiciler yerine biraz eyleme giren, kafalarını biraz daha fazla yoran bir izleyici tercih ettim. Çünkü bugün her şey kolayına kaçılarak yapılıyor. Yani şey bile, gazetelerdeki yazılarda bile bol paragraflı, kısa kısa cümlelerle yapılan, yazılan yazılar yerine biraz daha bilmecemsi ve izleyiciyi, okuyucu yahut da oradaki söz konusu olduğunda biraz zorlayacak olan bir biçimi diyelim ortaya koyuyor bu benim yaptığım Biennale.
Programımızın sonuna geldik sayılır. O yüzden kısa ve pratik bir soru olacağım. Hani biraz daha izleyici, daha az tembelliğe, biraz daha çalışmaya teşvik eden bir yanınız var. Hakikaten şeye çok alışmış durumda izleyici. Bunu kendimde bile bazen fark ediyorum. Yani metinlerin bile özetinin özetini okumak ya da gördüğü sanat eserinde bir yorumlamaya, onunla karşılaşma anına bile vakit ayırmadan aslında hemen onun özünü, içeriğini hap 2-3 anahtar kelimeyle almaya çalışıveren. Dolayısıyla yine tüketim odaklı, bu İngilizce'de binge eating falan diye tarif ettiğimiz, yani abur cubur hemen tüketmeye yönelik bir yaklaşım sanat ortamında da fazlasıyla mevcut. Dolayısıyla bunu kırmanız çok değerli elbette, ama bir taraftan da Mardin kentinin kendi dinamikleri var. Umarım ki, dilerim ki bu 8 farklı mekan kolay ulaşılabilir, birbirinden yürünerek gidilebilir. En azından çok o anlamda izleyiciyi yormadan adresini kolay bulabileceğimiz, kentte arada kaybolmak da çok zevkli elbette, ama lokasyonlardadır. Bu anlamda söyleyeceğiniz bir şey olur mu?
Mardin çok şey bir şehir, kolay bir şehir. Tek bir caddesi var. Bir ucundan öbür ucuna yürürken zaten şeyler olacak, panolar olacak. Hı hı. Yani endikasyonlar olacak orada. Herkes yürürken mekanların isimlerine göre ve içindeki sanatçıların da olduğu, yani girişte o mekanda kimlerin olduğunu görecek bir şekilde bütün bu ayrı ayrı yerlere girecekler, çıkacaklar. Yani bir uçtan öbür ucu en fazla 25 dakika yürüme mesafesidir.
Tamam.
Herkes yapabilir.
Bunu da söyleyerek izleyicileri teşvik etmiş olalım. 10 Haziran'a kadar Mardin'e gelmek için şansınız var ki 6. Mardin Bienali'nin konuğu olan.
10 Haziran'a doğru da Sarkis'in bir şeyi olacak. Yani Bienali'nin sonunda bir workshop olacak.
Bunu iyi ki anons ettiniz. Çünkü genelde Bienallerde bir de açılışa gelmek insanlar çok meraklı olurlar. Kapanış da pek çok Bienal'de, ki iyi ki siz de bunu yapıyorsunuz. Kapanışta da çok değerli oluşumlar olabilir. Demek ki henüz bir şey organize etmediyseniz geç değil diyelim. 10 Haziran
8-9-10 diye de düşünsünler.
Haziran'ın 10 Haziran'a kadar gelmek için fırsatınız var. Buradan Mardin Bienali ekibine, özellikle Döne ve Hakan olmak üzere herkese de selamlarımızı edelim. Ali Bey.
Ben tabii bir de Gizem'e çok teşekkür etmek isterim. Asistanım çok çok iyi çalışan bir asistanım oldu. Onsuz bu gerçekleşemezdi herhalde.
Hakikaten öyle. Ali Bey, iyi yolculuklar Mardin'e, iyi kurulumlar ve Mardin'de görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Çok teşekkürler.